Ayrım 8.
Böyle zamanlarda beni herkes unutabilir. Önemsenmeyi hiç beklemem. Hiçbir vaat, hiçbir gelecek umudu beni peşinden sürükleyemez. Birileri bana kötülük yapabilirler. Asla karşılık vermem. Onlara karşı bir kötülük yapamayacağımı hissettikleri için üzerime daha çok geleceklerdir biliyorum. Olsun. Böyle zamanlarda itilip kakılmak hoşuma bile gider diyebilirim. Kötülüğe karşılık veremeyen bir kişilik sergilediğim için çevremde saygınlık uyandırmıyor oluşum beni hiç yaralamaz. Kim beni defterine aldıysa oradan silebilir. Seni bekliyorum. Önümde bir şiir kitabı, yanında eski bir harita metot defteri ve seni. Yeryüzü güneşten kopmadan önceki halinde düşünürken, dört kişi benim oturduğum masada okey oynayacaklarını, arkadaki bir masaya geçmemi söylüyorlar. Hiç alınmıyorum. Kalkıp arka masaya geçerken, senin o geçmişteki kutsal bilinmezliğin, bu bilinmezliğinin içinden sızan ışıltılı sevgin, garip bir merhamet duymama neden oluyor masamı kaplayan okeyci adamlara. Kahvenin penceresinden dışarı, sokaktan geçen insanlara bakıyorum. İnsanların yüzlerinde ağırbaşlılık ve bilgelik görüyorum. Sanki onları hiç tanımadan, buna gerek kalmadan, yüzlerini bile görmeden konuşuyorum gibi geliyor bana. Çünkü onlara baktığımda seni, senin dünya güneşten kopmadan önceki halini, beni, benim iç dünyamda gizlediğim bütün sırları bildiklerini ve bunu içten içe düşündüklerini hissediyorum. Seni fakir bir semtte, fakir bir kahvede beklerken, gördüğüm her şeyin ve herkesin birbiriyle bizi ve sevgimizi konuştuklarını hissediyorum. Ağaçlar çocuklarla, lambalar üzüntülerle, yaşlılık gökkuşağıyla bizi konuşuyor. Sevgimiz koptuğu yerden birleştiriyor hayatın bu sonsuz yakınlığını. Bu yakınlık dünyanın çok dışındaki bir yerle birleşiyor. Bu yer şu an pencereden gördüğüm herkesin içinden, içindeki bir arzudan başlıyor. Birazdan sen geleceksin. Hayatın sonsuz yakınlığının önce koptuğu, sonra da sımsıkı bağlandığı yerden. Birazdan sen geleceksin ve dilsiz kalacak dünya. Herkes bildiği bütün dilleri unutacak. Dünyanın güneşten kopmadan önceki halindeki sessizlik kaplayacak her yeri. Birazdan sen geleceksin. Yaşanan sevinç dünyadaki her şeyi o kadar yetersiz bırakacak ki ölümü özleyecek herkes. Dünyayla tanışmadan, sözle tanışmadan önce herkese vaat edilen mükemmel ölümü. Bütün sevgilerin, bütün sevişmelerin en ilkel, en sahici kışkırtıcısı olan ölümü. Birazdan sen geleceksin. Ve ben seni beklerken düşündüğüm, hissettiğim bütün bunları bir anda unutup bir başkası olacağım. Sen geleceksin ve aramıza söz girecek. Sevgime hep yabancı, hep uzak olan bir dil girecek. Bugüne dek aşk üzerine söylenmiş ve söylenecek her şey girecek. Yasalar, kurallar, beklentiler, vaatler, modeller, kıyaslar, sayılar, saatler girecek. Sanki çok inanıyormuşum gibi, aslında gururuma aşırı düşkün olduğumu, çevremde çok önemsendiğimi, saygınlık uyandırdığımı, bana kötülük yapanlara mutlaka misillemede bulunacağımı, kimsenin beni defterden silmeyi göze alamayacağını, beni itip kakamayacağını anlatırım. Bana sunulan vaatlerden, gelecek umutlarından söz ederim. Sen gelmeden biraz önce okey oynamak isteyenlerin beni masamdan kaldırdıklarını, benim buna hiç hayır demeden arka masaya geçtiğimi bile bir anda unuturum. Ben bunları konuşurken kahvenin ocağındaki mavi aleve takılacak gözün. Mavi alevde benim bu dünyaya gelmeden önceki halimi düşüneceksin. Bu dünyanın kurallarını, yasalarını, simgelerini öğrenmeden önceki halimi. Sözü bilmeden, henüz hiçbir dili konuşmadan, babamın topluma uyum sağlayayım, kurallara boyun eğeyim ve artık sınırlarımı bileyim diye beni annemden, annemdeki yeryüzünden, yeryüzündeki en saf, en koruyucu imgelerimden koparmasından. Kabul ettikçe, içine girdikçe, ciddiye aldıkça hayatı, varlığımı kurguladıkça, giderek derinleşen düş kırıklıklarımdan önceki. Başardıkça artan eksikliğimi, güçlendikçe çoğalan yetersizliklerimi, çalışıp çabaladıkça, peşinden koştukça, bir kere yeryüzünden kopartıldığım için artık her şeyi hep geç kalacağım zamanlardan önceki halimi düşüneceksin. Sen geleceksin ve toplumsal kişiliklerimize bürüneceğiz. Bin yıllık erkeklik ve kadınlık kültürü esir alacak bizi. Aramıza söz girecek. Aramıza dil girecek. Bize ait olmayan kurallar girecek. İşte o zaman ben seni fakir bir semtte, fakir bir kahvede beklediğim anları özleyeceğim. Seni en çok sevdiğimi hissettiğim anları. İşte o zaman sen benimle fakir bir semtte, fakir bir kahvede buluşmaya gelirken yaşadıklarını özleyeceksin. Beni en çok sevdiğini hissettiğin anları. Sen geleceksin ve ben seni, en çok seni beklerken sevdiğimi hissedeceğim. Bir yaz günü çocukluğun kışlık bir sinemada ön sıralarda oturuyordu. Kök salmak ve güç kazanmak için çalıştığın şehir seni yine susuz, yine yalnız bıraktı değil mi? Peki bilmiyor muydun benimle seviştikten sonra bana öfke duyacağını? Yüzün duvara dönük uyuyormuş gibi yapıyorsun. Oysa bana duyduğun o borç duygusundan nasıl kurtulacağını düşünüyorsun. Beni üzdüğün, kırdığın, beni sevmediğin için bana suçlu bir öfke duyuyorsun. Peki, susuzluğun dindi mi? Korkuların geçti mi? Varlığının derinlerden gelen çığlığı biraz olsun azaldı mı? En çok korkunca mı sevişmek istersin, yoksa varlığından kurtulmak için mi? Peki beni sevmediğini bile bile neden yanına geliyorum? Neden sevişiyorum seninle? Neden hayatına giriyorum? Seni inatçı, neredeyse bir köleliği andıran sevgimle çırılçıplak ve savunmasız bıraktığımı bile bile, üstelik yüzün bana değil, duvara dönükken neden ısrarla sarılıyorum sana? Ve nasıl oluyor da bütün bunları bildiğim halde bu sarılıştan korkunç bir haz duyuyorum? Yoksa ruhum hasta mı benim? İtilmek, reddedilmek, üzülmekten zevk mi alıyorum? Yoksa genlerimde kölelik duygusu mu var? Boşlukta kalmaktansa kendimi seni sevdiğimi inandırıp düşsel bir sığınak mı yaratıyorum kendime? Bunu düşünmek beni zaman zaman kaygılandırsa da neden seni sevmekten asla vazgeçemiyorum? Ama biliyorum. Senin için her şeyimi feda etmeye hazır olduğum halde seni gerçek anlamda henüz tanımış değilim. Senin için intihar etsem, cümleye bak. Kime ait bu cümle? Bana ait değil. Ödünç almışım bir yerlerden. Ödünç kelimelerle, cümlelerle kendime bir trajedi yaratmaya çalışıyorum sanki. Senden ayrıldıktan sonra durmaksızın yaşadıklarımızı gözümün önünden geçiriyorum. Sanki ilişkimizin bir tür projesini çıkartıyorum. Bir sonraki beraberliğimize kadar arzularımı, duygularımı kurguluyorum sanki. Seninle hiç yapmadığım konuşmalarımı, hayalimde oluşturduğum bu kurgunun içine de yapıyorum. Bana ileride bir gün söyleyeceklerini, duygusal geleceğini bu kurguya katıyorum. Nedenini bir türlü bilemediğim boşluklarımı hayalimde dolduruyor, aslında hiç tamamlanmayacak eksikliklerimi kendimce tamamlamaya çalışıyorum. Birilerini sana bağlandığım için sonumun korkunç olacağını söylüyorlar. Görünüşte öyle, yaşamım tehdit altında. Evet, ayakta kalmak, kökleşmek, güç kazanmak ve güven içinde olmak adına hiçbir şey yapmıyorum seni sevmeye başladığımdan beri. Ve bundan dolayı hiçbir korku duymuyorum. Sanki yaşamı tehdit altında olan ben değilim. Benden ayrılan ve benden ayrılarak aslında beni muhteşem bir özgürlüğe fırlatan bir başkası. Şimdi sen, sana duyduğum aşkın ve bağlılığın kendimden kaçıp kurtulmak olduğunu söyleyeceksin. Ama kaçıp kurtulduğum yaşamın bana ait değildi ki. Biliyor musun, ben sana duyduğum aşkla içimdeki polisten, amirlerimden, amansız, soluk aldırmayan kurallardan, yaptırımlardan kurtulmuş oldum. Ben sana duyduğum aşkla içimdeki hapishanenin tünelini buldum. Ben sana duyduğum aşkla okuldan nasıl kaçılır onu bildim. Aslında bilmeden, istemeden, hatta bana kayıtsız kalarak beni güçsüz kıldın. Bu güçsüzlük sayesinde bütün toplumsal rollerden yavaş yavaş koparıp attılar beni. Böyle olacağını biliyordum. İçime doğmuştu sanki. Hedeflerimi tamamen küçülttüm ve kalan gücümü de ben yok ettim. Gücümü yok ettikçe üzerimde güç ve baskı uygulayanlar şaşkına düştüler. Artık beni nasıl kontrol edeceklerini, bana nasıl emir vereceklerini bilemiyorlardı. Böylelikle bir süre sonra gözden çıkarttılar beni. İşte bu, işe yaramaz diye gözden çıkartılan asıl yanımla sevdim seni ben. Karşı kıyıda bıraktım güçlü ve esir yanımı. Yüzünü senden alan aşkımla ebediyen köle olmak istediğim yerde. Yanındayım şimdi. Evet, kölenim belki. Ama ben seçtim bu köleliği. Ben tasarladım. Bu köleliğin mağrur ve başı dik kralı benim. Evet, çok acı çekiyorum ve utanmıyorum bunu sana söylemekten. Üstelik bilmeni istiyorum. İstiyorum ki sen de benim gibi acı çekesin. Çünkü öyle tarifsiz bir zevk, öylesine derin bir coşku veriyor ki bana bu acı, senin de tatmanı istiyorum onu. Benim varlığım sayesinde bu muhteşem duyguyla buluşmanı istiyorum. Biliyor musun? Ben geçmişimi seninle öğreniyorum. Ben seninle çocukluğumun elinden tutuyorum. Çocukluğumun kanayan dizlerini, bileklerindeki jilet izlerini seninle öpüyorum. Çocukluğumun tesellisiz gecelerini seninle teselli ediyorum. Çocukluğumun elinden tutup yazın ortasında talaş, yalnızlık ve gözyaşı kokan sinemalara gidiyorum. Bir bakıyorum, ön sıralarda yapayalnız, senin çocukluğun oturuyor. Şefkate, okşanmaya aç, minicik başını görüyorum, cılız omuzlarını. Gelmiyorum yanına. Çünkü gidersem saklarsın kendini. Kanayan gururunla kapatırsın kendini. Çocukluğumu gönderiyorum yanına. Işıklar kararıyor. Film başlıyor. Başlarımızı bir ışık demeti çevreliyor. İşte o zaman tutamıyorum kendimi. Sevgiye ne çok ihtiyacımız olduğunu ve bunun hiçbir zaman dinmeyeceğini çok derinden hissediyorum. Bir yaz günü kışlık bir sinemada çocukluğumu çocukluğunla yan yana, film seyrederken öylece bırakıp ağlayarak dışarı koşuyorum. O çocuk büyüdü ve şimdi yüzü duvara dönük, onu sevdikçe bana kin duyan, sadece teni acıktığında iç dünyasını yitirenler için artık hiçbir mucize umudu bırakmayan bu çöl şehirde varlığı susuz kaldığı için beni çağıran, benimle seviştikten hemen sonra varlığı yeniden susayan biri oldu. Her şeyin farkında, her şeyi biliyor ve her şeyden korkuyor. Ama en çok sevmekten, sevilmekten korkuyor. Kendini bir gün birisine bütünüyle, koşulsuz adarsa, yıllardır içinde bastırdığı sevgi özlemini bir gün dışarı çıkartırsa, onulmaz bir yarayla karşılaşır mıyım diye korkuyor. İçindeki sevgi özleminin aslında hastalıklı, doyumsuz, çaresiz bir tutkudan kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin olamadığı için korkuyor. Bu korkuyla karşılaşmamak için içindeki sevgiyi beklentiyor. Soğuk gece duvarlarına aşık olabileceği yüzlerin resimlerini çiziyor. Kimselere benzemeyen, aslında hiç yaşamamış, belki yaşamış ama hayatın içine hiç girmemiş tanrıça resimleri ve ölü anneler çiziyor. Canlansınlar, kendisiyle konuşsunlar diye donuk portrelere kendi kanından gizemli sözler yazıyor. Ölü resimlere yazdığı yazılara kendi yanıt veriyor. Ben yaşadığım her yerde bir tek onun yüzünü görüyorum. O ise kimseye benzemeyen bir yüzün peşinde koşarken akşamları evine yüzlerden sarhoş olarak dönüyor. Sanki bir hız trenine bindirilmiş de dünyayı oradan seyrediyormuş gibi hiçbir yüzü aklında tutamıyor. Sevgisini hiç sınamadığı halde kendisini herkesten farklı sanıyor. Aşk bir imkansızlıktır diyerek korkularına, kökleri kaderi uzanan varoluşsal nedenler arıyor. Biliyorum. Saklasa da benim bir aşk kölesi olduğumu düşünüyor. Oysa asıl köle kendisi. Bir türlü gerçekten sevemediği için herkesin görüşünden etkileniyor. Kimseye hayır diyemiyor. Güçlü olduğunu sandığı dünyada kibar bir sığıntı gibi yaşıyor. Geceleri uykunda sayıklarken bile iyi insan olmalı, iyilik yapmalı diyor. Ama onun için iyilik, kendisi olamadığı bu dünyada gücünü pekiştirmek, biraz daha kökleşebilmek, güvende olmak istemekten başka bir anlama gelmiyor. Yanımda yatan ona sarıldıkça, onu sevdiğimi fısıldadıkça kulağına, içindeki ürkütücü uçurumlara, kurtulamadığı kuşkularına yeniden dönüyor. Ona her sarılışım, kendi elleriyle derinlere gömdüğü o eşsiz sevgisinin mezarına götürüyor onu. O mezarın başında soğuk, umutsuz rüzgarlar çarpıyor yüzüne. Ben yapamam. Kimse yapamaz. O mezarı bir tek kendi açabilir. O sevgiyi oradan bir tek kendi çıkartabilir. Bunu yapmaktan ölesiye korktuğu için, onun sevgisinin mezarına getirdiğim için bana lanetler okuyor, bana sonsuz öfke duyuyor. Bir an önce benden kurtulup ona sevgisinin mezarını hatırlatmayan, kendi yazdığı ve sonunu çok iyi bildiği, riski olmayan öykülerine, duvarlarına astığı ve kimselere benzetemediğini iddia ettiği donuk yüzlerine, tanrıça resimlerine, ölü annelerine dönmek istiyor. Bir ara sanki bütün bunları düşündüğümü duymuş gibi yüzünü bana çeviriyor ve şunu soruyor. Peki sen nereden biliyorsun bana duyduğun aşkın sahici olduğunu? Yaşadıklarının bir kurgu olmadığı ne malum? Hem söylesene neden ben? Bütün bu hissettiklerinin yıllardır kurgulamadığını nasıl kanıtlayabilirsin bana? İşte o an onun için duyduğum o derin, o tahammül edilmez acıdan bile kuşku duyuyorum. Haklı olabilirdi. Hem size de söyledim onun ilişkimi kurguladığımı. Onunla hayalimde konuştuğumu, onun duygusal geleceğini, bana ileride bir gün söyleyeceklerini tasarladığımı, hayalimde ilişkimizin kendimce eksikliklerini tamamlamaya çalıştığımı. Ona duyduğum aşk bir anlamda ütopyaydı elbette. Ama acısını sahiden ve şimdiden hissettiğim bir ütopya. Beni kuşkuyla yaraladığı ve bir uçurumun önüne getirdiği için ona kızamıyorum bile. Kim bilir, belki de bütün sırlarımız bir yaz günü, sığındığım o kışlık sinemada rastladığım, ön sıralarda bir başına oturan çocukluğundadır. Kim bilir, belki de bütün sırlarımızı yanına gidersem, kanayan gururuyla içine kapanır diye çocukluğunun yanına, kendi çocukluğumu gönderdiğimde ve film başladığında, çocuk başlarımızın çevresini bir ışık demeti çevirdiğinde konuştuğumuz şeylerdedir. Şu an belki de asla kavrayamadığımız şeyler, belki de o an birbirimize eğilip usulca dokunduğumuz anlarda gizlidir. Ama yine de ne olur, bu sana duyduğum aşkın acısını bana çok görme. İzin ver. Sen yokken de seninle konuşayım. Çünkü bu konuşma bir imkansızı, hiç tamamlanmayacağı söylenen o derin eksikliğimizi aşma çabasıdır. Çünkü ne kadar imkansız olduğu söylenirse söylensin, aşk bir gün bir yerde sonsuz bir bütünleşme düşüdür. Kitabın sonu. 6 Eylül 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25